Işığında merhaba. Her perşembe olduğu gibi yine birlikteyiz. Ekran dumanlığıyla gündemdeki konulara bakacağız. Başlamadan yorumlarınızı, sorularınızı, önerilerinizi beklediğimizi ifade edelim. Onlardan çok istifade ediyoruz. Ekrem öyle değil mi? Ben açıkçası bütün yorumları takip etmeye çalışıyorum. Çok değerli öneriler geliyor izleyicilerimizden, eleştiriler geliyor. Şu konuları tartışsanız diyor. Ben çok istifade ediyorum. Siz de bakıyor musunuz yorumlara?
Valla doğru söylemek gerekirse çok bakamıyorum. Fazla bakamıyorum. Ama bakmak lazım. Senin baktığını ve ona göre programı yönlendirdiğini de düşünmenin getirdiği bir rahatlık var. Nasıl olsa Levent bakıyor. Oradan da bizi yönlendiriyor. Burada bir şöyle bir güzel eleştiri var, böyle bir fikir var diye. Ama daha dikkatli bakalım.
Tamam,
Ben
bu
ilk
sözü
başta biraz
almış olayım
bakıyordum.
sizden.
Şöyle
Buyurun.
şeylere rastladım. Ne konuşuyorsunuz, niye konuşuyorsunuz? Bu tür şeylerden çok artık gına geldiği için ya kardeşim beğenmiyorsan seyretme, git başka bir şey seyret veya makul eleştiri yap. Yani susun, konuşmayın, kime olursa olsun tarzındaki şeyleri çok çok çok ama çok ayıplıyorum ve yadırgıyorum. Oradan bir soğumuştum ama şimdi sen yayının ortasında bana böyle topu atınca olur okuyalım bakalım ben sen bakıyorsun
Yok,
diye
bizim
rahatım biraz.
izleyicilerimizin çok ezici bir çoğunluğu makul eleştiri de yapsa bunu olması gerektiği gibi iletiyorlar. Ama tabii sosyal medyanın maalesef böyle bir durumu da var. Kaba, nadan ifadeleri kullananlar, hakaret edenler, küfredenler de var. Maalesef bunlar da olacak ama tabii küfreden, hakaret edenleri de ciddiye almıyoruz. Onun dışında tekrar söyleyeyim. İzleyicilerimizin büyük bir çoğunluğu programa katkı sağlayacak görüşlerini bildiriyorlar. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Beğenip beğenmeme butonları. Bunlar YouTube'da bir algoritmaya hizmet ediyor ve çok daha fazla kişiye erişmemizi sağlıyor. Belki kanaldan, programdan haberi olmayan insanların da konuşulmayan gerçekleri duyması bir hak. Onlara da yardımcı olalım. Şu konuyla başlayacağız. Ahim bu hafta bir karar verdi. Çok da fazla ben baktım hak ettiği kadar ölçüde de ilgi görmedi. Çok önemli bir karar. Neden önemli olduğunu şimdi ayrıntıları konuşunca izleyicilerimiz anlayacaklar. Ben kısaca bir bilgi verme adına kararı özetleyeyim becerebildiğim kadar. Faysal Pamuk adlı bir örgüt üyesi, PKK örgüt üyesi. 78 doğumlu. 95 yılında onun hakkında ifadeler alınmış. Onun karıştığı eylemler, iddia edilen eylemlerle alakalı ifadeler var tanıklardan. 2009 yılında bu kişi güvenlik güçlerine teslim oluyor. PKK üyesi olduğunu itiraf ediyor. Ama kendisine yöneltilen suçlarla alakalı olarak da bu kişi ben değilim, bu eylemlerdeki insan ben değilim diye de itiraz ediyor. Neticede iddianame oluşuyor. İddianame bu tanıkların ifadeleri üzerine kurulan bir iddianame ve bunun üzerine ceza alıyor. Adamı başvurucunun Faysal Pamuk'un iddiası ve şikayeti şu. Kardeşim benim hakkımda tanıklık yapan insanlar mahkemeye gelmedi. Bunlar avukatları yanında ifadeleri alınmadı. Çünkü iddia öyle ve gerçekte böyle. Bu kişinin ifade alınırken yanlarında avukat bulunmamış. Diyor ki mahkemeye gelsinler, çapraz sorgu yapılsın, benim avukatlarım ben, yüzleşelim. Yani bir nevi hakkımda ifade verilen insanları mahkeme salonunda onlarla çapraz sorgu imkanım olmadı. Bu yüzden adil bir şekilde yargılanmadım başvurusu kabul edildi. Yani tanıklar, gizli tanıklar öyle insanlar hakkında ifadelerde bulunup sonra arazi oldukları davalar var. Onları konuşacağız. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 6. sözleşmesinin 6. şartında adil yargılama hakkının ihlal edildiğine karar verdi. Bu ne anlama geliyor? Bu şu anlama geliyor. Yakın dönemin kırılma noktası olacak 15 Temmuz davalarının hepsi çöktü bana göre. Sizin de görüşünüzü soracağım. Çünkü gerek Genelkurmay Çatı davası olsun, gerek diğer önemli darbe girişimi davalarında askerlerin, sanıkların dediği şu vardı. Kardeşim Zekai Aksakallı, Hulusi Akar ve ismi geçen diğer komutanlara alakalı gelsinler yüzleşelim. Neler yaşandı? Çünkü onların bir yazılı tanıklıkları alındı. Onların üzerine bir şey inşa ediyorsunuz. Gelin yüzleşelim. Bu kabul olmadı. Davalar açıklandığında hatırlarsınız Oda TV yazarı Mevsel Yıldız dahi bu davalar dönecek çünkü işte bu tanıklar Hulusi Akar mahkemeye gelmedi. O yüzden bu cezalara bakmayın. Bu davaların hepsi dönecek diye de bir yazı yazmıştı benim hatırladığım. Siz bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz ve 15 Temmuz davalarına etkisi ne olur?
Önce bir tespitte bulunalım. Şu son birkaç aydır Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin verdiği her karar Türkiye'de yönlendirilmiş, Türkiye'de militanlaştırılmış, Türkiye'de tetikçi hale getirilmiş, kendi ifadelerine göre köpek, siyasetin köpeği haline getirilmiş, yargının verdiği kararları çöpe atıyor. Hatırlarsanız yani seyircilerimizi sıkmak istemem. Son birkaç ayda buna benzer çöpe atılan kararlar var. Çöpe atılan artık Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki böyle bir şey olmaz. Yargılama böyle mesela hakimler ve savcılarla ilgili verdiği karar çok net, açık. Bunlar hakkında yaptığınız işlem kanunsuzdur, adaletsizdir, adil yargılamaya aykırıdır. Aldı çöpe attı, aldı çöpe attı. Bu son dedim yani en güncel çöplük Türkiye'nin yargısının bir zaman böyle pohpohlayarak, bir zaman böyle büyük havalarla, civalarla ortaya koyduğu kararların bir şekilde uluslararası hukuka uymadığının ispatı ve çöpe atılması. Bir kere bunu tespit etmek lazım. Bu ilk değil, son da olmayacak büyük ihtimal. Çünkü siz bu kadar ağır evrensel hukuku ayaklar altına alırsanız, hatta kendi anayasanızı ayaklar altına alırsanız, kendi yasalarınızı ayaklar altına alırsanız ve üstelik de bir dönem hiç olmazsa iyi ki de olmuş Avrupa Birliği yolunda mesafe kat ederken bazı uluslararası enstitülere, kurumlara, kuruluşlara eğer ortak olmuşsanız, uluslararası sözleşmelere imza atmışsanız bu oradan başlayacaktı. Belliydi bu. Yani dost, düşman, iyi, kötü herkesin bildiği bir şey var. Çocuk aklıyla bile hesap edecek bir şey var. Bu verilen kararlar kanunlara aykırı, uluslararası hukuka da aykırı, Türkiye'nin kendi iç hukukuna da aykırı ve sonuçta beklenen oluyor. Biraz zor oluyor, biraz geç oluyor ama sonuçta beklenen bir şey bu Levent Bey. Yani sen şaşırdın mı mesela böyle bir sonuç? Hayır, yani şaşılacak bir şey yok çünkü tanıklar üzerine kurulu, ortada somut delile dayanmayan, somut ispatı yapılamayan, gizli veya açık tanıklar, sadece gizli ve açık tanıklar. Ne tanıklar gördü Türkiye? Levent Bey, şimdi bu dava 15 Temmuz'u etkilemez mi? Cemaatle ilgili sürdürülen, efendim o cadı avıysa cadı avı, devam edeceğiz diye ifade edilen cadı avını çöpe atmaz mı? Ne davalar gördük hatırla, şimdi NASA'da çalışan bir delikanlı bir hapse atılmıştı hatırlarsan. Bir tanık üzerine, akrabalarından bir tanesinin tanıklığı üzerine. Sonra o tanık mahkemeye geldi hatırlarsan. Verdiği ifadeyi bilmiyorum, sevgili seyircilerimiz biliyor mu? Söylediği şey şu: çok parlak, çok zeki, çok akıllı, Amerika'da çok iyi İngilizce konuşuyor, bir de NASA'da çalışıyor. Herhalde bir ajan şeyle, CIA ile irtibatı vardır diye düşündüm. Ajan şeyle, cemaatle bir irtibatı vardır diye düşündüm ama kesin bir bilgim yok. Bırak o zaman adamı. Tanık böyle dedikten sonra bırak. Onu da bırakmadılar. Çok uzun zaman
Ekrem
tuttular.
Bey, Serkan Gölge bahsettiğiniz kişi Amerika'da
Evet.
yaşıyor. Cebinden Amerikan doları çıktı diye iddianameye girdi.
Ya yani komedi filmlerine malzeme olacak bir şey. Cebinden para, 1 dolar çıktı diye yurt dışına gitmişken daha geçenlerde öyle aynı haberi gördüm. Bir eve baskın yapılmış. 7 dolar bulunmuş birer birer herhalde. Herhalde 7 kere ya artık darbe olalı kaç sene olmuş. La siz manyak mısınız demiyor mu bunlardan bir tanesi Levent Bey? La siz hasta mısınız, manyak mısınız? Ya bu 1 dolarla insanlar hapsedilir mi diye mi? Bu bir delil olabilir mi? Yani yurt dışına gitmiş, hatta gitmemiş. İnsanların evlerinde yapılan aramada dolar çıkmaz mı? Çıkamaz mı? Ya sana komik bir
Aynı
olay
şey
anlatayım.
Mehmet Altan'da
Bak.
da, Mehmet Altan iddianamesinde bile geçti. Düşünün. Buyurun.
Ya tabii. Bir vaka anlatayım. Yani Amerika'da adamın bir tanesi düğüne gidiyor. Kendi düğününü yapacak herhalde veya kimin düğünüyse, düğüne giderken de buradan birer dolarlar götürmüş. Hani şeyde, düğünde dağıtırım diye. Bak,
Saçılır vallahi.
gerçek bir vaka. Olayın yaşayanından dinledim. Gerçek bir vaka. Adamcağız buradan giderken artık 100 dolar, herhalde 100 dolar gibi bir şey bozduruyor. Yani 100 dolar 100 tane kişiye hediye gibi bir şey düşünüyor. Harçlık gibi diye bir şey düşünüyor. Biraz da aile büyük, aşiret büyük. Buradan gidiyor, sonra Allah'tan darbeden kısa bir süre önce de tekrar dönüyor. Çünkü adam zaten Amerika'da yaşıyor. Sonra babası bunu arıyor. Oğlum, evladım, bizi mahvettin, bizi mahvettin. Ne oldu baba diyor, hayırdır? Burada ya bir sürü suç delili var diyor. Baba ne suç delili? Benim hiç alakam yok böyle şeylerle. Biliyorsun ben 15-20 yıldır zaten burada yaşıyorum. E diyor bir sürü dolar getirmişsin, birer dolar birer dolar çantalardan çıkıyor. Ya babacığım onu dağıtabildiğimizi dağıttı, kalanı da sen dağıt diyor. Olur mu oğlum, burada bir doları yakalanı darbeci diye asıyorlar diyor. Şimdi hukukun geldiği yer burası. Yani Serkan Gölge'den daha neler var? Ben şimdi gazeteyle ilgili, gazeteci arkadaşlarla ilgili davalarda gördük Levent Bey. Şimdi bir gizli tanık diye tanıklar var. Bu tanıkların gerçek dışı beyanları var. Bunlar mahkemeye zorla getiriliyor. Bazısı da keyfe keder gelmiyor. Geleni çapraz sorguya aldığınız zaman daha 2 dakikada foyası dökülüyor. Veya açık tanık var. Açık tanık 2 dakikada foyası ortaya dökülüyor. Çapraz soruda 2 tane soru soruyorsunuz, adam bitiyor. Şimdi Türkiye'de yargının geldiği noktaya bak. Bir, uydurma tanık uyduruyor. Uydurma tanık getiriyor. İki, tanık çürütülüyor. Bak şike davası ile ilgili Levent Bey. Şike davasının tamamen özü efendim gazetede,
Zaman
Zaman
Gazetesi'nde iki
Gazetesi'nde
gizli
yapıldığı
toplantı.
iddia edilen bir toplantı. Biliyorsun. Efendim Profesör Suat Yıldırım Bey katılmış. Allah rahmet eylesin. Mehmet Ali Şengül Bey katılmış. Ondan sonra güya Hidayet Bey katılmış. Güya ben katılmışım. Gazetedeymiş ama geç kalmışım. Nasıl saçmalıyorsa, nasıl hayal kuruyorsa adam yalancılığıyla belli, tescilli. Dolandırıcı, Adana'da yaptığı dolandırıcılığın bir dönemde havuz medyasında bile haber olduğu adamı tanık yapıyorlar. Adam geliyor bunları anlatıyor. Orada o bütün özü buraya dayanıyor. Burada bir toplantı yapıldı, karar alındı. Şimdi orada HTS kayıtları çıkarılıyor. O kişiler hiçbir araya gelmemiş. Eski
Bazıları yurt
milletvekili,
dışında.
bazıları yurt dışında, İlhan İşbilen gibi.
İlhan Bey, evet.
Bazıları yurt dışında. Bazıları hiç oraya gelmemiş. Hiç öyle bir günde öyle bir toplantı yapılmamış. Buna rağmen gizli tanık diye bütün iddianameyi dayandırdığınız tanık çürüyor. Gene bir şey yapılmıyor Levent Bey. Şimdi 2 şey var. Bir, ortada tanık falan yok. İki, gelen tanık da alt üst ediliyor. Böyle adeta yerle bir ediliyor. Sorulan 2 soruyla darmadağınık hale getiriliyor. Bunları dikkate
Tamam, bu
almadan ceza basan yargı bunun hesabını bir gün vermez mi?
şimdi bu konuştuğumuz ahim kararında 4 tanıktan 3'ü zaten cezaevinde. Yani devletin tanıkları bulamadı, kanıklar gelmedi diye bir bahanesi de yok. Düşünebiliyor musunuz? 4 tanığın 3'ü zaten cezaevinde. Yani devletin elinin altında bu kişiler. Bu kişiler dahi tanık olarak mahkemeye getirilmiyor. Yani fecaat bir durumla karşı karşıyayız. Dediğiniz gibi birçok davada bu gizli tanıklar, mesela bir kişi katıldığı toplantıda ben de vardım. Bunlar şunları konuştu diyor. Kalkıp teşhis etmesi isteniyor. Koskoca generalleri, birçok kamuoyunun tanıdığı generalleri teşhis edemeyen gizli tanıklar gördü. Yine aynı şekilde ben bu kişinin aile dostuyum, biliyorum şöyle irtibatları var diyor. Adam tamam diyor, kızımın adını söyle, her şeyi kabul edeceğim diyor. İşte bir şeyler saçmalıyor. Hakime diyor, hakim ya benim kızım falan yok, oğlum var diyor. Yalan söylediğini buradan anlayın. Yine tanıklığı devam ediyor. Bu 15 Temmuz'la alakalı şöyle bir durum da var. Bu çok az konuşuluyor. Şimdi tamam, bir grup diyelim ki darbe yapmaya kalktı, bastırıldı falan. Şimdi 250 kişi, 251 kişi hayatını kaybetti. Bu insanlar hayatlarını kaybetmeyebilirdi. Şimdi Hulusi Akar darbe girişimini öğrendi. Öğleden sonraki saatlerde işte ihbarcı geldi. Peki ne yaptınız darbe önleme adına? Bunun da tartışılması, konuşulması gerekmez mi? Yani Hulusi Akar'ın 2 satırlık bir açıklamasıyla her şey engellenebilirdi. Zekai Aksakallı mahkeme neden gitmiyor diye baskı gördüğünde çıktı. Genelkurmay Başkanı birliklerden giriş ve çıkış yasaklanmıştır dese her şey hallolurdu dedi. Bir şekilde Hulusi Akar'ı tehdit etmişti. Şimdi bu 251 kişinin ölmeyebilir diye tartışmayacak mıyız? Hani tamam, birileri darbe girişiminde bulundu. Böyle de bir çaba yok Türkiye'de.
Şimdi 15 Temmuz davasındaki çelişkiler zaten her geçen gün ortaya çıktıkça resmi söylem lime lime lime edildi. Biliyorsun Levent Bey, yani en başta 15 Temmuz'un yaşandığı o menhus dönemde insanlar bir şeye ikna edildi. İnsanlar bir şeye inandırıldı. Dediler ki bu darbeyi cemaat yaptı. İşte bak efendim, delillerde en büyük delilde biliyorsun Akıncılar üstündeki bazı sivillerin olması. Adil Öksüz başta olmak üzere bunları yakaladık dediler. Orada da hemen insanlar sorular sormaya başladı. Madem yakaladın niye bıraktın? Yakaladın niye görüntüsü yok? Yakaladın, adam çıktı, sonra elini kolunu sallayarak uçağa bindi, başka bir şehre gitti, oradan başka bir yere gitti, normal işlerine devam etti gibi sorularla başlayan şeyler 15 Temmuz'un üzerinde onlarca değil yüzlerce soru işareti meydana getirdi. Bütün soru işaretlerinin kilitlendiği isimler var. Bunlardan bir tanesi sizin de söylediğiniz gibi Hulusi Akar. Hulusi Akar'ın mahkemeye gelip ifade vermesi lazım. Darbeci subaylarla beraber sen oturacaksın, çay içeceksin, kahve içeceksin, çekirdek çitleyeceksin. Sonra böyle helikoptere onlarla beraber bineceksin. Bir operasyonla kurtarılmış genelkurmay başkanından bahsetmiyoruz. Efendim veya bir mücadele etmiş, itiş kakış yaşamış, bir efendim bir güçle beraber, bir kavgayla beraber ayrılmış bir genelkurmay başkanından bahsetmiyoruz. Sonuçta kendi isteğiyle, kendi gönlüyle, kendi rızasıyla elini kolunu sallayarak çıkan ve sonra Cumhurbaşkanlığına ulaşan, sonra ya sen altına sahip olamamışsın, altındaki subaylar darbe yapmış, sen ne yaptın diye hesap sorulmamış bir insanı oradaki sanıklar, 15 Temmuz'la ilgili yargılanan üst düzey, alt düzey, neyse o gece orada yaşayanlar mahkemeye adeta yalvardı, yakardı. Dediler ki kardeşim bu adamla biz görüşmek istiyoruz. Getir buraya. Mesela ifadelerinde yer alan şeyler var. Efendim,
kanaat önderim,
bu ifadeler doğru mu seni. Değil mi?
Mesela iddia kendi yazılı ifadesinde kanaat önderimiz Fethullah Gülen'le seni görüştürelim. Bunu reddediyorlar mesela. Gel bir yüzleşelim, böyle bir konuşma olup olmadı mı gibi örnekler var. Dediğiniz gibi Hakan Fidan, Erdoğan, Hulusi Akar, Zekai Aksakalı'yı da ekleyebiliriz. Bu kilit isimlerin hiçbirisi resmi olarak yani yazılı verdikleri oldu ama hiçbir şekilde sanıkların hiçbir sorusuna cevap vermediler. Çünkü mahkemeye gelmediler, çapraz sorguya katılmadılar. Bu zaten davaların düşeceği, adil yargılanma olmadığına dair güçlü bir delildi. AİHM'in bu kararı bence bugünkü konjonktürde Türkiye AİHM kararlarını uygulamıyor ama eninde sonunda dönüp dolaşılacak şey yeniden yargılanma. Bu kaçınılmaz.
Kesinlikle. Yani şöyle, öyle basit şeyler var ki Levent Bey, mesela Abidin Paşa gelecek mahkemede, tanıklar diyecekti ki sen askeri okul öğrencilerine çocukları çok yormayın, onların bu akşam işi var dedin mi demedin, mesela böyle şeyler var ortada. Hulusi Akar'a şu kadar saat darbeci subaylarla ne görüştün? Ondan önce Hakan Fidan'la bir araya geldiğinizde ne konuştun? MİT'e ilk bilgi gittiğine göre bir üst düzey olmasa bile bir subay, ihbarcı subay diye bir subay size geldiğine göre, MİT'e bilgi verdiğine göre Erdoğan nasıl olayı eniştesinden öğrendi? Mesela o muhbir subay kimse, o subayın gelmesi, ifade vermesi, kime ne dedi, ne çapta söyledi, bunların yazılı ifadeleri kontrollü bir şekilde bunların alındı, gönderildi. Halbuki çapraz sorgularının yapılması, sanıklarla yüzleştirilmesi, sanık avukatlarının sorularına muhatap olması olmazsa olmaz hadiselerden bir tanesi. Siz bunu atladığınız zaman, yani o zincirin bir karesini atladığınız zaman olay gidiyor Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden dönüyor. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nden döndüğü gibi er ya da geç, şöyle ya da böyle, Türkiye'deki yargıdan da dönecek. Çünkü sen göstere göstere bir hukuk suçu işliyorsun. Ya Levent Bey, ne acayip hukuk çiğnemeler oldu. Şöyle bir şey, bizim gazeteci bir arkadaşımız ifade verirken hakim lafı kesip şöyle diyor: geç bunları, geç bunları. Şimdi geriye dönüp düşünelim. Ergonokon sanıklarının bazıları, başta Perinçek olmak üzere, Eğer yanlış hatırlamıyorsam 28 gün, her gün 8 saat ifade verdi. Bir hakim, bir savcı, yeter artık kardeşim, kesin artık, mahkemeye ifade ediyorsunuz, işgal ediyorsunuz demedi. Niye demedi? Çünkü normal olan hukuk kuralları sanıkların bütün söylediklerini dinlemeye hakimi ve savcıyı mecbur hale getiriyor. Kayıtlara girmesini mecbur hale getiriyor. Sanığın bütün ifadelerini almadan siz sözünü kesiyorsanız, onun taleplerini yerine getirmiyorsanız, ben falanla yüzleşmek istiyorum, yüzleşsek bu meselenin gerçeği ortaya çıkacak dediğinde, ona bu kapıyı açmıyorsanız, hukuk suçu işliyorsunuz. Şu an Türkiye'de davaların, ya bugünkü terör davalarının neredeyse tamamını ve başta darbe davaları olmak üzere hakimler ve savcılar suç işlemiştir. Ve bunu hiç böyle sağa sola yalpalamadan net söylemek lazım. O yüzden de sık sık hakimlerin yeri değiştirildi, sık sık hakimler gönderildi, yeni hakimler getirildi, onlar gönderildi, yenileri getirildi. Çünkü her hakim bu tarz mahkeme yapmanın bir hukuk suçu olduğunu, eninde sonunda kendilerinden hesap sorulabileceğini biliyor Levent Bey. Sanıkların ısrarı üzerine bazı tanıklar mahkemeye getirilmek istendi, getirildi. Çapraz sorguları bizim şike davasında olduğu gibi. Çapraz sorguları yapılırken adam felç oldu. Perişan oldu. Sürekli mahkeme heyetleri niye değiştiriliyor? Hakimler aslında yapılan hatayı gayet iyi biliyor. Savcılar bazısı, özellikle çok militan ve yeni toy savcılar var. Onlar belki farkında değil. Ama savcılığı savcılık olarak bilen, mesleğinin iyi kötü temel bilgilerine sahip insanlar yaptıklarının hata olduğunu ve bir şekilde de suç işlediklerini. Çünkü kanun onlara bir görev çizmiş Levent Bey. Mesela savcı diyor ki ortada olan delilleri sanığın lehine ve aleyhine olan delilleri diyor değerlendirir. Bir savcı düşünün lehine hiçbir delili değerlendirmiyor. Ama aleyhine ortada olmayan deliller söylüyor. Hiç olmayan. Söylediği deliller çürüyor. Gene ısrarla iddianamesinin arkasında duruyor. Hakim de bu çürütülmüş dosyalara ceza yağdırıyor. Bunun bir
Aynen bu
mantığı yok.
mesela bizi de çok ilgilendirdiği için hani şike davası Zaman Gazetesi'nde bir gizli toplantıda kararlaştırılmış Fenerbahçe operasyon. Şimdi bir tanık düşünün. Şunlar şunlar şunlar toplantıdaydı. İlk başta kendisinin de olduğunu söylemişti. Bu toplantıda olduğu iddia ettiği iki kişi yurt dışında olduğunu ispatladıktan sonra artık bunun üzerine bir şey bina edilebilir mi? Yani çökmesi lazım. Hiçbir şekilde bunun girmemesi lazım. Karar metinlerine dahi bunu kullanmışlar. İzleyicilerimize bunu hatırlatmış olalım. AİHM bu kararı bu hafta açıklanmıştı. Birçok emsal dava için mutlaka karşısına çıkacak Türkiye'nin, Türkiye'deki bu keyfi kararlar veren yargıçların. Bu konu hakkında ekleyeceğiniz başka bir şey varsa alalım, diğer bir gündemimize geçeceğiz.
Son bir şey daha söylerim. Özellikle 2016'daki o kontrollü, o menhus, lanetlik darbe, planlayıcıları, arkada durucuları, bir senaryoyu yazıcıları, arada alet olucuları bir gün mutlaka ayan beyan ortaya çıkacaktır. Ama şunu söyleyelim, hiçbir şey olmasa bile adil yargılama şu an Türkiye'de söz konusu değil Levent Bey. Siz de biliyorsunuz binlerce insan iade talebinde bulunuyor, iade edilmiyor. Dünyanın dört bir tarafından iade edilmiyor. Ne Avrupa'da, yani demokrasi ve hukukun olduğu hiçbir ülkede, neden? Mazeretlerin, gerekçelerin daha doğrusu en birinci maddesi adil yargı yok. Neden adil yargı yok? En başta savunma hakkı yok Levent Bey. Yani siz, biz bugün Türkiye'de olsak avukat tutabilir miyiz? Avukat tutamıyor insanlar. Ya bizim gazetede avukatlık yapan 5-6 tane avukat vardı. İstisnasız tamamı tutuklandı. Böyle bir şey olabilir mi? Avukatınız sizi savunabilir mi? Avukat hakkı, yani mahkeme üç sacayından oluşuyor. Birisi iddia edecek, öbürü iddialara cevap verecek, savunma makamı, iddia makamı, savunma makamı ve karar mekanizması. Şimdi bu topal bir adalet zaten. Kör bir adalet. İki gözü kör. İki gözü kör bir adalet. Bir de zaten Topal, yani senin savunma hakkına, avukat tutma hakkına bile riayet edilmedik bir yerde. Bütün bu davalar bir gecede düşer. Bir gecede düşecek Levent Bey. Çünkü bu kadar hukuk katliamının olduğu, bu kadar avukatın tutuklandığı bir ülkede savunma hakkı olabilir mi? Evet.
Bu konuyu evet ısrarla gündemde tutmak lazım. İşte ne acılar duyuyoruz. KHK'lı baba içeride çocuğu intihar ediyor. Bu tür aile dramları, hani sadece askerler, tanınmış insanlarla alakalı davalarla ilgili değil bunlar. Birçok normal vatandaşın da hayatını mahvettiler ve kimisi işte dediğiniz gibi tanık beyanları, gizli tanık ya da hiçbir zaman mahkemeye gelmemiş insanların ifadeleriyle birçok hayat, binlerce, on binlerce hayat mahvoldu. O yüzden çok büyük bir kitleyi ilgilendiren bir karardı bu. O yüzden bunu önemli ve gündemde tutmak lazım. Kararlar verildi, açıklandı diye düşünmemek lazım. Eninde sonunda bu hukuksuzluk, bu haksızlık bir gün dönecek. Konjonktürün değişmesi vesaireye bakıyor. Ama eninde sonunda bu haksızlığı yapanlar da gelip hesap verecekler diyelim. Şimdi birçok ankete denk
Son bir
geliyorsunuzdur.
hatırlatma
İşte
yapalım
milleti...
mı bu konuda
Buyurun.
Levent Bey?
Buyurun.
Son bir hatırlatma yapalım. Geçen haftalarda biz de konuştuk. Çok insanlar da gündeme getirdiler. Yazılar yazdılar. Programlarında konuştular. Şöyle bir iddia oldu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili efendim Türkiye Adalet Bakanlığı'ndaki görevliler yurt dışındaki temsilcileriyle, muhataplarıyla görüştüklerinde bu davaların bozulacağı, çünkü özellikle hakim ve savcılarla ilgili, görevden alınan hakim ve savcılarla ilgili 15 Temmuz'dan sonra bir gecede görevinden alınan ve hücrelere atılan hakimler ve savcılarla ilgili hukuken yanlış bir yolu izlendiğini, bunun da mutlaka Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne döneceğini söylüyorlar. Onlar da geliyor Erdoğan'a söylüyorlar. Erdoğan'ın verdiği cevap neydi? Arada kaynadı gitti.
Tutuklamasaydınız
Ne
madem
demişti?
dil yok. Biz konuştuk,
Madem elinizde
tutuklamasaydınız o
somut
zaman.
delil yok,
Dil.
tutuklamasaydınız o zaman. İşte aslında Erdoğan da tam budur. Yani ey hakimler, ey savcılar, la aklınızı başınıza devşirin demesi lazım birisine. Yarın bir gün Erdoğan diyecek ki bana ne? Bana mı sordun? Zaten yapıyor bu işi. Kendisi hiç ortada doğrudan direktliği için, doğrudan emirlediği için. Ama herkes biliyor, emri veren o. Bunları tutuklayın diyen o. Bunları serbest bırakmayın diyen o. Yani sana öyle vakalar anlatırım ki aklın hayalin durur. Ya adamın birisinin ailesi kendisine ulaşıyor memleketinde. Yani hemşerilik şeyiyle ulaşıyor. Adamın söylediği şey şu. Senin ailene, senin sanık olarak veya tutuklu olarak hapishanede bulunan yakınına biz şu kadar ceza verdik. O sürede önümüzdeki sene dolacak. O zamana kadar bekleyeceksiniz. Yapacak bir şey yok deniyor. Daha yargılama devam ediyor Levent Bey. Daha savunma yapılmamış.
Bu
Bir
söylediğiniz Erdoğan
ailenin, bir
tarafından
ferdine.
mı aile iletiliyor?
Evet, Erdoğan diyor ki senin tanıdığına şu kadar ceza verdik. O ceza tahakkuk edene kadar sabredin, bekleyin. Tamam, anladım. İşte tanışıyoruz. Eski bir hukukumuz var. Eski bir hukukumuzdan dolayı ben bir şey yapabilirim, telefon edebilirim, söyleyebilirim ama kestik onun cezasını. E mahkeme ne o zaman? Hakim ne yapıyor o zaman? Savcı ne yapıyor o zaman? Bak bu bana neyi hatırlatıyor Levent Bey? Neyi hatırlatıyor? YouTube'da da vardır. Üç liderin hayatını anlatan, üç diktatörün hayatını anlatan bir YouTube şey var. Belgeseli var. Birisi Kaddafi, öbürü İdi Amin, diğeri de Stalin. Her birinin bir günü anlatılıyor. Nasıl sabah kalkarlardı? Kahvaltıda ne yerlerdi? Ondan sonra öğleyin ne yaparlardı? Kiminle görüşürlerdi? Dört diktatörün 24 saat. Orada Stalin her sabah kahvaltıdan önce oturuyor, kağıdı kalemi alıyor. Kendisine sunulan listenin karşısına yazıyor. Sibirya'ya. Ömür boyu hapis. İdam cezası. 15 yıl hapis. Adamın hobisi, adamın yıllar boyu süren hobisi bu. Levent Bey. Ve bu sekreter getiriyor. Bir tane hanımefendi getiriyor bunu. Listeyi parti hazırlıyor. Hanımefendi getiriyor, bırakıyor. Stalin bunları imzalıyor. veya karşısına bir şeyler yazıyor. Tekrar yargı makamlarına ulaştırılıyor. Kadıncağız bir gün bir bakıyor ki kocasının ismi de orada. Stalin eline ayağına kapanıyor. Yalvarıyor, yakarıyor, benim kocamın böyle bir şeyle alakası yoktur diye. Cezasında hiçbir değişiklik olmuyor. Kadın da Sibirya'ya sürgün ediliyor. Ne farkı var? Yani sen oturup da bir ailenin yakınları gelip de ya bizim eski hukukumuz var. Vaktiyle size şöyle de yardım etmişti. Çok değerli bir insan bu. Çok değerli bir bilim adamı bu. Diyor. Ve sen de ona biz şu kadar ceza kestik, o bitene kadar kalacak diyorsan, daha mahkemenin başladığı safhada. İnsanlar demez mi? Batsın senin mahkemen. Batsın senin adaletin demez mi Levent Bey? Ben bilerek söylüyorum. Bak isim veriyorum. Yarın bu isim kendisi anlatacak.
Şu anlattığınız anekdotlar hani sanki Erdoğan bir cezası varsa çekecek. Ne yapalım? Yani hırsızlık yapan kızım da olsa kolunu keselim. Böyle bir adil bir adammış gibi bir intiba uyanmasın. Tek bir mesajına bakar. Salınlar salınır. Onlarca örneği oldu. Ray Brunson, Deniz Yücel, Türk-Alman gazeteciyle alakalı olarak. Bu fakir burada olduğu sürece bu terörist serbest kalmayacak dedi. Daha mahkemeye çıkmadan özel uçakla Almanya'ya gitmişti biliyorsunuz. Büyük ihtimalle orada da bir ikiyüzlülük, yalancılık yapmış. Onu da mutlaka anekdotun diğer tarafı, muhatapları da biliyorlardır, emindirler. Onun bir mesajıyla serbest kalacağını da mutlaka biliyorlardır diyelim. Bir sonraki gündemimize geçelim. Siz bir şey söyleyecektiniz galiba.
Yok. Yani burada konuşulacak çok şey var.
Çok iyi.
Yani partinin adını Adalet Partisi yaparak şey olmuyor yani, adalet ve kalkınma deyince adalet olmuyor. Ta yıllar önce biz anlamamıştık o şeyin başındaki neydi o bir inşaatla ilgili şeyin başında İsmet Bey vardı. İsmet Bey telefonda ya diyor kalkınma neyse de adalet diye bir şey zaten kalmadı. Ta yıllar önce 2010'lu yıllarda bile bu bilinen bir şeymiş demek ki. Düşünsem yani o günlerde gene masa hukukumuzu arayacak mı? Anayasa Mahkemesi gibi. Şimdi olay bambaşka bir yere evrildi. Türkiye'de bambaşka bir şey yaşanıyor şu an. Bir adam oturuyor tıpkı o belgeselde gördüğüm gibi, şuna şu kadar ceza, buna bu kadar ceza, buna bu kadar ceza. Altını sen doldur diyor. Ya bunlar da biliniyor Levent Bey. Bak daha öte bir şey söyleyeyim. Kime söylediği, bu dosyaların altını kimlerin doldurduğu, hangi kanalla savcılara ulaştırıldığı, savcıların da bu emirleri emir telakki edip altına saçma sapan şeyler yazdığını, şahitleri var, binlerce şahitleri var, anlatacak. Biraz önce bahsi geçerken şeyi de unutmayalım. Hani dedin ya 3 tanıktan ikisi hapishanede.
4. evet.
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bunu önemsiyor dedi. Şimdi bugün yaşanan mahkemelerin neredeyse tamamında da benzer bir sıkıntı var. Yani biraz önceki söylediğin davada 2-3 tanıktan ikisinin hapishanede olduğunu söz. Halbuki şu anki tanıkların neredeyse tamamı etkin pişmanlıktan yararlanıyor. Adam korkusundan bir şeyler söylüyor. Bunun tanıklığı da makbul değil. Yani bu tanıklarla mahkum edemezsin insanlar. Evet.
Evet, onunla ilgili etkin pişmanlıkla çok tartışılan durumlardan bir tanesi. Çok büyük ağır baskı, işkence altında kılınan iddialar, alınan ifadeler söz konusu. Kimi zaman da hiç böyle bir mecburiyeti olmadığı halde kendisini kurtarmak için beraber yıllarca beraber vakit geçirdiği insanların, dostlarının, satanların insanlar söz konusu. Onunla da ayrı bir program yapılabilir. Şimdi diğer gündemimize geçeceğiz. Sosyal medyada her gün bir anket açıklanıyor. İşte Millet İttifakı, Cumhur İttifakı, oy oranları vesaire. Ben yine bir anketten bahsedeceğiz ama partilerin aldığı oylarla ilgili değil. Avrasya Araştırma'nın bugün sosyal medya ve haber sitelerinde yalan anketinde şöyle bir durum söz konusu. Halk seçimde hile yapılacağını düşünüyor. Şimdi arkadaşlarımız ekranında geldi. Kronos'tan almıştık haberi. İnsanlar diyorlar ki, şimdi izleyicilerimize görüyor. Evet, iktidar partisi hile yapar. %57 çok yüksek bir oran. Muhalefet hile yapar diyen 6.7. Seçimlerde hile olmaz diyen 25.9. Şimdi bu çok yüksek bir oran. İnsanların neticede Cumhur İttifakı'na, Millet İttifakı'na oy verenler yaklaşık işte 50-50 yaklaşıyor kararsızlar dağıtıldığında, ama hile yapılacağını düşünen insanlar çok daha fazla. Şimdi bu önemli bir veri. Bunu konuşmamız lazım. İnsanlar seçimlerde hile yapılacağını düşünüyor. Bir de bizde seçim, adil seçime gitmek şöyle anlaşılıyor. Atılan, sandığa atılan oyların sayımıyla alakalı. Bu çok önemli tabii ki. Çok önemli bir durum ama adil seçim sadece bu değil. İşte seçime giderken ki şartlar eşit mi? Öbürü devlet imkanlarını kullanıyor. Öbürü polis gücüyle bazı, biz genelde hep büyük şehirleri göz önüne getiriyoruz ama Güneydoğu'da öyle yerler var ki tamamen polis, jandarma kontrolüyle sandıklar oluşuyor. İnsanların ezici bir çoğunluğu diyebileceğimiz oranda seçimlerin de hileli olduğunu düşünüyor. Bu nedir? Buradan muhalefet nasıl bir şey çıkarmalı, fikir çıkarmalı? Ne diyorsunuz?
Valla öncelikle durduk yerde bu güvensizlik oluşmuyor Levent Bey. Yani herkesin de bildiği bazı olayları bir hatırlayalım. Mesela trafolara kedilerin girdiği bir seçim var. Ankara'da hatırlarsın yani elektriklerin kesildiği, sistemin durdurulduğu bir seçim var. Anadolu Ajansı'nın militanlık yaparak rakamları çarpıttığı seçimler var. Cihan Haber Ajansı'nın boşluğunu da kullanarak sandık sonuçlarını diledikleri gibi nakleden, anlatan, tamam bu seçim bitmiştir deyip meseleyi kapatmaya çalışan bir devlet
Ekrem
mekanizması
Bey, Cihan Haber
biliyoruz.
Ajansı dediğiniz için sormak istiyordum. İşte Cihan Haber Ajansı'nın seçimlerde ne kadar önemli olduğunu biliyoruz ama insanlarda da şöyle bir eleştiri var. Tamam, Cihan önemli bir kontrol görevi ediyordu. Ama sonuçta Cihan'ın açıkladığı rakamlarla, resmi rakamlarla birbiriyle örtüşüyordu. Madem hile vesaire vardı, Cihan çok önemliydi, o zaman nasıl rakamlar aynı çıkıyordu diye bir eleştiri var.
O eleştiri biraz üstün körü yapılan bir eleştiri. Şundan dolayı aynı çıkıyordu. Bir kere takip edenler baştan hatırlarsınız. Anadolu Ajansı'yla Cihan Haber Ajansı'nın sunduğu rakamlar arasında bir fark oluşuyordu. Fakat gün içerisinde gece o seçim gecesinde ilerleyen saatlerde Cihan Haber Ajansı o kadar tescilli, o kadar teyitli, o kadar imzalı bir şekilde yapıyordu ki bir sistem kurmuştu Cihan Haber Ajansı. Her bir sandıkta ortaya çıkan pusulanın fotoğrafları çekiliyor. O fotoğraflar veri dataların oluşturulduğu merkeze gönderiliyor. O merkezlerde bilgisayarlara giriliyordu. Çok iyi hatırlıyorum. CNN Türk gibi, NTV gibi kanallar bile Anadolu Ajansı'ndan çıkıp Cihan Haber Ajansı'na sözleşme imzalamamalarına rağmen. Yani seçim öncesinde yok biz bu işi Anadolu Ajansı ile çözeceğiz diyen televizyon kuruluşları bile bir de bakıyorlardı, baktılar ki hatırlayın Cihan Haber Ajansı çok tescilli gidiyor, çok teyitli gidiyor. Teyit etmediği rakamı söylemiyor. Sonunda onlar da Cihan Haber Ajansı'ndan yayın yapmaya başlamışlardı hatırlarsan. Peki burada sistemi hizaya getiren neydi? Cihan Haber Ajansı'nın tescilli ve teyitli rakamlarıydı. Anadolu Ajansı o tescil ve teyidi yapamayınca manipülasyon yapamamış, Cihan Haber Ajansı'nın bulunduğu kulvara yeniden dönmeye mecbur kalmıştı. Yani rakamların buluşması o şekilde olmuştu. Ama Cihan Haber Ajansı aradan çıkınca şimdi rakamlarla istedikleri gibi oynamaya başladılar. Yani bunları da görmek lazım. Cihan Haber Ajansı o dönemde geçici olarak çalıştırdığı binlerce insan oluyordu. Bir geceliğine 2 geceliğine çalıştırdığı insanlar, onlara önceden eğitim veriyordu. Sandık nedir? Sandıkta rakam nasıl okunur? Efendim vesaire vesaire vesaire. Sistemi çok iyi bilen insanlar vasıtasıyla çok net rakamlar söyleniyordu. Onu yok ettiler. Onun yerine bir sivil başka bir şey de olabilir. Yani bileyim, Cihan Haber Ajansı'nın yerinde başka bir şey de devreye girebilir. Ama bu kadar on binlerce insanı veya binlerce insanı sistemi çek ve balans edebilecek bir şekilde hazırlamak, ayarlamak, bulmak öyle kolay bir iş değil. Cihan Haber Ajansı'nın elimizi vicdanımıza götürelim, doğru konuşalım.
Ekrem
Muazzam bir
Bey,
tecrübesi vardı.
bu söylediğinize katkı sağlamadığına CHP'liler benzer bir oluşum içerisine girmişlerdi. Başına da Çelebi, Teğmen Çelebi var, Ergenekon sanıklarından onu atamışlardı. Sistemleri gece nedense çöküvermişti, hiçbir işe yaramamıştı. oy ötesi tarzı niyetli girişimler var ama bütün Türkiye'de örgütlenme adına istenen düzeyde değildi. Can Haber Ajansı dediğiniz gibi seferberlik ilan edip sadece seçimle alakalı beraber çalıştığı kişilerle on binlerce insan bizzat sandıkta neredeyse her sandığa bir görevli olacak şekilde sonuçları aktarıyordu. Yakın zamanda Türkiye'de rejimin değiştiği referandum Cumhurbaşkanlığı sistemine geçen referandumda da YSK ne karar vermişti? Ben mühürsüz pusulaları da sayacağım diyerek bir anda seçimi değiştirecek oranda geçersiz oyu geçerli saymıştı. Bu tür hileler hep yapıldı. Şu an YSK'daki durum da belli. YSK'da kimlerin olduğu da belli. Dediğiniz gibi yaşananlar halk sandıklara güvenmiyor. Ama yine bence muhalefete de buradan üstüne düşmesi gereken dersler var. Mesela İstanbul, özellikle ikinci İstanbul seçiminde tek bir şehir olduğu için çok iyi organize oldular ve bütün sandıklara sahip çıktılar. Ama görüyoruz ki büyük şehirler dışında özellikle Doğu ve Güneydoğu'da muhalefet hiç yok. Daha önce CHP bir araştırma yaptı kendi içerisinde. CHP'li müşahit atanan sandıklarda CHP'ye oy çıkmamış. Düşünebiliyor musunuz? CHP sandığa bir görevlisini atıyor. Sandıkların demokratik bir şekilde oy verilmediğini kontrol etmek için sandıkta CHP'ye oy çıkmıyor. Yani Türkiye'de neler neler yaşandı. Bence muhalefet bunu çok ciddiye alması lazım. Eğer biz sokağa çıkmayacağız, gürültü yapmayacağız, biz seçimleri bekliyoruz, seçimlerde bunları devireceğiz diyorsan sandıklarda da çok ciddi bir örgütlenmeye gitmen lazım.
Cihan Haber Ajansı'nın başarı öyküsüne bir önemli bir sırrı da paylaşalım. Çok güçlü bir yazılıma ihtiyaç var Levent Bey. Yani diyelim ki Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, efendim Genç Parti vesaire bütün partiler, Cumhur İttifakı bir araya geldi. Her sandığa 2-3 tane adam koyduğunu farz edelim. Tamam koydunuz. Onlar da sandıktaki çıkan oyları sayılırken orada bulundu. Sonra ne olacak sonra? Bu bilgiler nereye akacak? O bilgiler nerede değerlendirilecek? Hatırlarsan bir seçimi sabote etmek istediklerinde cemaatle aralarında kavga çıktığını düşündüklerinde ilk yaptığı iş neydi? Cihan Haber
Canı
Ajansı'nı
eklemek.
hacklemek. Ve daha önceki tecrübede hacklenen şeylere biliyorsun bakanlığın destek vermesi gerekiyor. İletişim Bakanlığı'nın destek vermesi gerekiyor. O büyük iletişim mecralarında, devletin kontrolündeki mecralarında bir B planı var. O B planına geçilmesi gerek. O B planına geçirmediler. Fakat bir sonraki seçimde Cihan Haber Ajansı kendi B planını yaparak girdi. Yani demek istediğim şey şu ki, siz sadece adam koyarak da bitiremiyorsunuz. Bu bilgilerin akacağı, gerçek bilgilerin, çarpıtma olmayan bilgiler. Neyse o. AKP önde gidiyor. Önde gitsin. Halkın sonuçta kararı oysa odur. Buysa budur. Yani bunu içine hazmederek partizanca değil. Rasyonel bir şekilde bir sistem kurulması ve bu sistemin de elektronik ortamda, güvenli bir ortamda bir data base'inin oluşturulması lazım. Bunun için onlarca çok ehil, güçlü yazılımcının çalışması lazım. Öyle tek başına olacak bir şey değil. Eğer bu seçimi hayati bir seçim görüyorsa muhalefet, sen de çok doğru söylüyorsun ve halkın da %60'ı neredeyse sadece %25'i güveniyor. Arada herhalde kararsızlar var. Bir şey söyleyememişler. Neredeyse aşağı yukarı ben tahmin ediyorum orada hayır diyen, güvenilir diyenlerin içinde bile şüphe vardır Levent Bey. Türkiye'de seçimlerde öyle şeyler yaşandı ki o %25'in de içinde ben tahmin ediyorum bir %5 militan olmayan bir %5 ya bir şeyler yapılıyordur ama böyle diyeyim demiştir. Yoksa %70 Türkiye'de seçimlerin artık adil olmadığını tamamıyla iptal edilemediğini ama %10, %15, %20 manipüle edildiğini düşünüyor. O yüzden yapılacak
Şimdi
şey A'dan Z'ye seçim öncesiyle başlayıp sosyal mecraların iyi kullanılması, iletişimin iyi tutulması, gidilmeyen yerlere gidilmesinden tut, seçim gecesinde bilginin önce tespiti, sonra o tespit edilen doğru bilginin bir merkezde toplanması ve paylaşılması meselesini cidden ele almaları lazım. Yoksa fiyasko olur.
Şimdi biz şu ana kadar hep şuradan yaklaştık. İktidar seçimlerde hile yapacak. Seçimler gönderdi. Aslında bir de olayın şöyle bir yönü var. İktidar kaybettiğinde muhalefet hile yaptı. Oyları çaldılar diyerek de bir argüman geliştirmek için mutlaka bunun da planlarını yapıyordur. İşte İstanbul seçimleri neden tekrar edildi? Seçimlerde hile olduğunu, 20-30 kişi gözaltına alındı, hiçbiri ceza almadı, hepsi serbest bırakıldı. Ama hatırlarsınız İstanbul seçimlerini seçimlerde hile olduğu için tekrar ettiler. Bazen çabuk unutuyoruz. İstanbul seçimleri usulsüz yapı olduğunu iddia ederek tekrarlattılar. Benzer bir şekilde yine muhalefetin İstanbul seçimlerinde olduğu gibi yine oluşturacakları gizli tanık vesairelerle seçimlerin usulsüz olduğunu da üzerine de çalışabilirler. Bunu da muhalefete buradan bir kez daha muhalif çevrelere iletmiş olalım. O yüzden seçim akşamı aslında olursa seçim akşamı Türkiye'yi gerçekten çok önemli bir gece bekliyor. İnşallah kazasız belasız atlatıldığı bu rejiminden kurtulduğu bir gece olur. Ekrem Bey geçen hafta Öcalan'ı tartışmıştık. Oldukça da ilgi gördü programımız. Öcalan geliyor denmişti. Siz daha önce birkaç kez Öcalan'la alakalı anlaştıklarını, hatta Öcalan'ın hayatıyla da tehdit edilebileceği ihtimalinin çok yüksek olduğunu, bu işi çöz tarzında pazarlıklar olduğunu söylemiştiniz. Bu sözün üzerine 3-4 gün sonra Erdoğan çıktı. Edirne'deki İmralı'ya hesap verecek dedi. Bu sefer siyasette bu gündem oldu. Demirtaş açıklama yaptı. Sen kendi vereceğine hesaba bak dedi. Bir daha iktidar cenahı bu konuya girmedi ama neticede artçıları devam ediyor. Demirtaş bugün Yeni Yaşam gazetesine çıkan röportajda diyor ki sen nereden biliyorsun? Öcalan Tecit de ailesi avukatları görüşemiyor. Sen bunu nereden biliyorsun? Önce bunun bir açıklama dedi. Muhalefetten topa girenler var. Mesela Akşener çok sert konuştu. Dilerseniz hem bir izleyicilerimizi Akşener'i dinletmiş olalım. Onun üzerine konuşacağız çünkü programı öyle bitireceğiz.
Bu ülkenin Cumhurbaşkanı geçen hafta yargı süreci devam eden Selahattin Demirtaş'ı gitti, terörist başı Abdullah Öcalan'a şikayet etti. Dedi ki Edirne'deki en büyük hesabı İmralı'dakine verecek. Rezalete bakar mısınız? Türk yargısının düşürüldüğü şu duruma bir bakar mısınız? Neymiş? En büyük hesabı İmralı'daki kesecekmiş. Yazıklar olsun. Sayın Erdoğan, bu memlekette eğer bir hesap kesilecekse onu yüce Türk yargısı keser, kesmelidir. O kadar. Makamının ciddiyetinin farkına var artık. Seçilmiş cumhurbaşkanıyım diye caka satarak geziyorsun ama AKP genel başkanlığı fikrinden, anlayışından kurtulamadın gittin kardeşim. Bu ülkenin cumhurbaşkanı böyle abuk sabuk konuşamaz. Belli ki 2019 seçimlerinden ders almamışsın. Anketlerde çakılınca yine gidip Cumhur İttifakı'nın pek de gizli olmayan gayri resmi ortağının peşine takılıyorsun. Geçen sefer mektupla işi kurtarmaya çalışmıştın. Bu sefer görüyorum ki başka oyunlar peşindesin. Seni şimdiden uyarıyorum. Eğer arzu ettiğin hesabı kesmesi için İmralı'dakini tırnak içinde çıkarmanın peşindeysen orada duracaksın. Sakın ha, sakın ha, sakın ha.
AKP'liler Akşener'in iddiasını çok sert bir dille reddetti. Böyle bir şey asla olmayacağını, Öcalan'ın serbest bırakılma karşılığı bir pazarlık olmadığını da dile getirdiler bugün. Onu da eklemiş olalım. Akşener sert konuşmuş. Yani konuşunca iyi konuşuyorlar da icraatlarda sıkıntı oluyor. Biz konumuza dönersek Demirtaş sen nereden biliyorsun dedi. Pervin Buldan Salı günü grup toplantısındaydı. Biraz İmralı'nın önü açılsın. Yani eğer böyle bir ikilem olursa tercihin Öcalan'dan yana olacağını işaret eden bir konuşmada bulundu. Demirtaş da tecrit açılsın diyor ama irade Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndedir, HDP'dedir. Zaten Öcalan da bunu söylüyor. Bu işin çözüm yeri meclistir diyor. Bu Öcalan meselesi daha sürüp gidecek gibi sanki.
Bence gidecek. Geçen haftalarda daha Erdoğan bu sözleri hiç söylememişken biz hatırlarsan HDP'nin çok önemli bir noktada durduğunu, Cumhur İttifakı'nın Millet İttifakı tarafından geçildiğini ama ortada da bir %10 barajıyla %10, %11, %12 civarında oyu olduğu düşünülen HDP olduğunu, Erdoğan'ın can simidi olarak bu Kürt seçmeninden oylar devşirmek istediğini, bunun için de Öcalan'ı devreye sokacağını, hatta Öcalan'ı hayatıyla tehdit edileceğini, Öcalan'a ne yap et, Selahattin Demirtaş'a bir tedip et, bir akıl ver, bu oyları bize sevk etsin diyeceğini ve Öcalan'a belki bir özgürlük değil ama ya yaparsın, Osman Öcalan da öldüğüne göre kardeşi aracıyla yapamayacağına göre ya Kürt seçmenliği bize sevk edersin veya bir gün kalp krizi geçirdin diye seni hücrende ölü bulurlar ve oradaki infialle biz bir yeni bir kamplaşma meydana getiririz. Seçim meçim hiç kimsenin umurunda olmaz, başka bir şey olur diyeceklerini birkaç hafta öncesinden söylemiştik. Fakat bence bu hafta başka bir merhaleye, başka bir safhaya geçildi Demet Bey. Şimdi evet. Adını hatırlayamadım da sen büyük ihtimal bilirsin, hatırlarsın. Böyle saçı sakalına karışmış bir adam var.
Evet, İmralı'ya akademisyenin, gidip de... Evet. Demirtaş'la ilgili söylediği o şeyi herhalde hatırlatacaksın değil mi? Buyurun.
O beyefendi hani gidip de İmralı'ya gidip Öcalan'dan mektup alıp okuyan beyefendi. Ha şu bu adam işte. Bu saçı sakalına karışmış adam. Böyle her şey dönemde bu adam çıkıyor. Kimse bu neyse. Neyin nesi kimin fesiyse bilmiyorum da böyle bir anda ne zaman ortalık Kürtlerle ilgili karışacak olsa bunu böyle piyasaya sürüveriyorlar. Bu adam
şöyle, ne şeyi var? Üzerine akademik çalışmalar yaptığı için sosyolog olarak kendisi. Zaten Öcalan üzerine akademik araştırmalar yaptığı için yıllardır görüşme talebi varmış. O kabul edilmiş zamanında yerel seçimlerle alakalı söylüyor. Yani akademik çalışmaların Öcalan üzerine yürüttüğü için uzman olduğu söyleniyor.
Öcalan'la ilgili onlarca akademisyenin çalışması var. Bu hikayeler biraz tuhaf. Diyelim ki öyle.
Ben naklediyorum.
Seni İmralı'ya götürecekler. İmralı'da Öcalan'dan mektup alacaksın. Erdoğan'ın oy söylüyor. Beni Erdoğan gönderdi. Beni devlet gönderdi diyor. Akademisyene bak, akademisyene. Yaptığı şu birkaç gün önce yayınlanan röportajda beni devlet, devlet kim? Devlet Erdoğan diyor. Bir kere ne devleti anlamış, böyle akademisyen mi olur? Ne Erdoğan'ı anlamış. Devlet beni gönderdi. Devlet kim? Erdoğan. Erdoğan beni gönderdi. Mektup aldım, mektup getirdim. Sen bir akademisyensen, Öcalan'la ilgili araştırma yapmışsan, PKK'yla ilgili araştırma yapmışsan, bir anda kapılar önünde açılmış, bir de gidip mektup getirmişsen, sen bir şey yapıyorsun demek. Hadi ben bunu bir kenara koydum. Fakat adam aynen şöyle diyor Levent Bey, Selahattin Demirtaş'ı kim koruyacak diyor. Selahattin, bu tehdit Abdullah Öcalan üzerinden yapılırken bu yeni bir safhaya geçildi. Selahattin Demirtaş ölümle tehdit ediliyor şu an.
Ancak Öcalan koruyabilir diyor ilaveten. Ancak Öcalan koruyabilir diyor ayrıca. Ancak Öcalan koruyabilir
diyor. Seni ancak Öcalan koruyabilir. Seni ancak Öcalan kurtarabilir diyor. Bu ne demektir? Ne anlıyor? Ben şöyle anlıyorum. PKK eliyle seni öldürürüz demek istiyorlar Selahattin Bey'e. Ve zanlı da kim? Başzanlı Abdullah Öcalan. Aslında Selahattin Demirtaş üzerinde de bir korku, bir sindirme, bir ölüm korkusu salmak istedi. Çok açık ve çok net. Abdullah Öcalan'ı hayatıyla satın almaya kalkıyorlar. Bizim dediğimiz yap, oyları bize devşir. Yoksa oy moy da umurumuzda olmaz. Nasıl hani masaya tekme attık. Efendim çözüm sürecini bitirdik. Sana da bir tekme atarız. İmralı'dan denizin dibinde bulamazlar seni. Deniyor. Öbür taraftan da bu saçı sakalına birbirine karışmış ve Öcalan'ın mektubunu gidip İmralı'dan Erdoğan'a getiren beyefendinin ifadelerine göre Selahattin Demirtaş'a diyor ki seni bizim elimizden kim kurtarabilir? Seni Öcalan'ın elinde, seni ancak Öcalan kurtarabilir. Bu şu demektir. Sana Öcalan vasıtasıyla gelen mesaj neyse, getireceğimiz mesaj neyse, belki geldi belki gelecek. Sana Öcalan yoluyla gelecek mesaj neyse onu uygula. Yoksa seni kimse kurtaramaz, kimse koruyamaz. Bu resmen çift taraflı bir ölüm tehdidiyle Kürtleri hizaya getirme planı yapıldı. Bu planı Türkiye'nin iyi görmesi lazım, muhalefetin de iyi görmesi lazım. Yani siz HDP'den haz almayabilirsiniz ama mecliste yan yana oturuyorsanız Selahattin Bey'i sevmeyebilirsiniz ama yıllar boyunca bir parti genel başkanı diye gitmişseniz, gelmişseniz, o sizi ziyaret etmiş, siz onu ziyaret etmişseniz, birbirinizle atıfta bulunarak bir takım konu yapmış iseniz, bazı kanunların çıkarılması veya çıkarılmaması konusunda dayanışma yoluna da gitmişseniz şunu görmeniz lazım. Şu an yeni bir safhaya geçildi. Selahattin Demirtaş ölümle tehdit ediliyor, korkuluyor, korkutuluyor, sindiriliyor. Ortadaki %12, %13 barajı olan HDP'den oy devşirebilmek için. Bu çok Türkiye'nin geleceği adına riskli, tehlikeli bir senaryoyu çağrıştırıyor.
Yani tabii Ali Kemal Özcan bunu söylüyor ama ne kadar gerçekçi, ne kadar tahmin edilen plana gider. Şu an Demirtaş cezaevinde değil mi? Yani cezaevinde nasıl söyleyecek? Tamam, bir sürü yöntemi var. Kalp krizi geçirir. Demirtaş birkaç defa kalbinden şikayet ettiği söylemiş. Hani ayrıntı konuşmak istemiyorum. Allah korusun ama bir sürü yöntem var elbette. Ama eğer öyle bir şey olursa tam tersi etki etmez mi? Amaçladıkların aksine çok daha böyle HDP seçmeninin çok daha güçlü bir şekilde Erdoğan rejimine karşısında duracağı anlamına gelmez mi? Ya da seçimler bittikten sonra bu rejim devrildikten sonra zaten tartışmaların bir anlamı kalmıyor. Hani tabii her alternatif konuşulmalı, bu iddialar da ciddiye alınmalı ama çok da öyle gerçekçi yoldan gitmediği gibi geldi. PKK'da bir Kanarya Sevenler Derneği değil,
Ben
onu
ciddiye
da şey
alıyorum Levent
yapmışarak.
Bey. Ben ciddiye alıyorum. Bu Ali Kemal Bey belli ki bir yere çalışıyor. Yani MIT'in müsaade etmediği bir adam, MIT'in izin vermediği bir adam İmralı'ya gidemez.
Ekrem Bey,
Ve
izleyicilerimiz hiç şaşırmasınlar. APO'nun avukatları arasında çıkan devlet memurları kendi aralarında maaş kavgası yaptıkları için deşifre olmuş Abdullah Öcalan'ın devlet memuru avukatları var. Yani izleyicilerimiz çok afaki bir şeyden bahsediyormuş gibi gelmesin onlara.
devlet memuru deme, MİT ajanı de. MİT'e çalışan
Yani MİT
insanlardır.
ajanı. Tabii, tabii ki.
Yani Abdullah Öcalan'ın yıllarca avukatlığını yapmış kişiler kendi
Tabii.
aralarında ihtilafa düşüp de kavga çıkarınca anlaşıldı ki MİT'e çalışıyorlar.
Hatta bir tanesini Diyarbakır Belediye Başkanı yapacaklarmış. Deşifre olunca plan gerçekleşmedi diye aralarında konuşuyorlar.
Şimdi bu Ali Kemal Bey'in bir yerden bir odaktan yönetildiğini ben şahsen düşünüyorum. Yani İmralı'ya öyle gelme, gitme, mektup getirmeme bunlar bir misyon. Adam da bunu söylüyor zaten. Ben devlet adına gittim. Erdoğan'ın adına gittim diyor. Şimdi bu pozisyondaki bir adam açıktan Selahattin Demirtaş'a seni APO'dan başka kimse koruyamaz diyor. Demek istiyor ki Öcalan'ın sana göndereceği mesaja kulak ver. Bak bir serüvene, bir maceraya sürüklenme. Hayatından olursun. Seni kimse koruyamaz. Şimdi burada iki türlü plan yapılıyor Levent Bey. Bir, Selahattin Demirtaş üzerinden ve Öcalan üzerinden Kürt seçmeninin buraya yönlendirilmesi üzerine eldeki bütün imkanlar seferber ediliyor. Yani ellerinde ne var ne yoksa sahaya sürüyorlar. Diyorlar ki bu oylar bize devşirin. En azından belli bir kesimde bize 3 puan, 5 puan getirin ki Cumhur İttifakı'nı geçelim. Şimdi bu olmazsa ne olur? Ha diyeceksin ki sen şimdi Selahattin Bey de bizim görebildiğimiz kadarıyla şu ana kadar izlediği politika gereği, şu ana kadar çizdiği portre icabı, kaç senedir bak hapishanede yatıyor, böyle yalpalamadı. Durduğu yerde duruyor.
İlk başta bir FETÖ'cü savcılar yüzüne içerdiğim gibi bir kem kümeti baktı. Bıçağı yalamak pek çare değil. Ondan da vazgeçtim.
O bıçağı herkes yalıyor neyse. O bıçağı böyle bir kurbanlık koyun gibi gidip bıçağı tutan adamın eline ayağına bir sürtünme oluyor. Ama bir kendilerine bir faydası olmadı aşikar. Ben B planının yani Öcalan'a ya da Selahattin Bey'e herhangi bir şey yapılma senaryosunun seçime yakın kaybetme umudu daha doğrusu kazanma umudu giderse devreye sokulacağını düşünüyorum. O zaman ne olur? Her çibada abat diye bir laf var. Her çibada abat olur. Yani ne olursa olsun yıkın şeyleri, gemileri yakın ve seçimi iptal ettirin numara şeyine gelirler, noktasına gelirler ki bu Türkiye için bir tehlikedir. Çok önemli bir tehlikedir. O yüzden muhalefetin de Selahattin Bey'e destek vermesi lazım. Ya bundan artık sıyrılma lazım. Kardeşim öyle eğriye eğri doğruya doğru. Şimdi Meral Akşener gibi bir kişi Selahattin Demirtaş'a Erdoğan'ın Edirne'deki efendim İmralı'ya hesap verecek cümlesinde öyle ya da böyle biraz Selahattin Demirtaş'ın yanında durarak konuşuyor. Doğru olan da budur. Yani bugün Selahattin Demirtaş'ın hapiste olması haksızlıktır. Yani bunu az biraz hukuk bilen insan, az biraz adalete güvenen bir insan elini vicdanına koyar söyler. Seversin sevmezsin. Hatta nefret edersin. O beni ilgilendirmiyor. Ama hukukun tartısına koyduğu zaman haksızlık.
5 yıl 2 aydır içeride. 5 yıldır içeride.
Sebebi ne? Bu Ali Kemal Bey'in söylediğine göre sebebi şeymiş. Seni başkan yaptırmayacağız. Vay ne büyük suç bu kardeşim. Ne büyük suçmuş bu. Sen nasıl akademisyensin? Tanımam bilmem. Bir tane makalesi var mı? Nasıl bir akademisyen bilmiyorum da. Böyle bir hödüklük olur mu ya? Böyle bir suç olur mu? Seni başkan yaptırmayacağız. Bir muhalefet lideri diyemez mi?
Aslında doğru söylemiyor mu? Bu yüzden içeride zaten Demirtaş.
Tamam. Ama bunu hiç olmazsa sen biliyorsun, ben biliyorum, yorum olarak söylüyoruz. Sen elçi olarak konuşuyorsun. Erdoğan'ın elçisi olarak, adaya giden bir adam olarak konuşuyorsun. Ne diyorsun? Suçu budur. Öyle demeyecektin diyorsun. Şimdi benim gördüğüm, Erdoğan eğer bu anketler seçime 3 ay kala 5 ay kala hala böyle devam ederse, ki edecek gözüküyor. En temel sebebi ekonomik. Bu fakirleşme, bu enflasyon, bu yoksullaşma. Eninde sonunda kasaya ve keseye dokunan her iktidar bir şekilde Abbas Yolcu hikayesinin içinde figüran olur. Bu kadar açık. Eğer buradan umutları kesilse Levent Bey, çok daha büyük kaos meydana getirmek isterler. Seçimi iptal etmek isterler. Bu kaos planlarından bir tanesi Selahattin Bey'in veya Öcalan'ın başına bir bela açmaktır. Şaibeli bir şekilde meydana gelebilecek her olay infiale sebebiyet verebilir. İnfiali de istihbaratın nasıl kullanacağını tecrübelerle biliyoruz. 15 Temmuz bile bunun en önemli ispatıdır.
Bir şeffaflık olmadığı sürece, eceliyle de vefat etse Öcalan, ülke karışır. O yüzden dediğiniz gibi muhalefetin burada daha sorumlu davranması lazım. O iktidarın propagandasını, gazına çok fazla gelip yanlış pozisyonlar almaması lazım. Daha uzun konuşacağımız bir konu vardı. Soruyu sorup size cevabı bırakacağım. Epey süre uzadı. Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin üyeleri arasında bir kişi de baro başkanlığı seçimleriyle geliyor. Öyle bir kontenjan var. Mevcut kontenjan emekli olunca bütün baro başkanları bir kişiyi belirlediler. Onu meclise sunuyorlar. Mecliste seçerek birisini gönderiyor. Baro seçimlerinde, baro başkanlığı seçimlerini gördük ki muhalif kesim daha kalabalık olmasına rağmen birinci sırayı iktidarın baro başkanı Kenan Yaşar, aynı zamanda internette de bir troll olduğu ortaya çıktı saçma sapan tweetleriyle, bu kişi birinci oldu. Bu bir. İkincisi, geçen hafta da Elektronik Mühendisleri Odası'nda bir seçim olmuş Ekrem Bey. 17 bin delegesi olan büyük bir kuruluş. Sadece Ankara Şubesi'nden bahsediyorum. İktidar bir listeyle çıkmış. Muhalifler iki ayrı listeyle yarışmışlar ve 29 oyla kaybetmişler. Herkesin de yaklaşık biner oy almış. Muhalefetinde bir örgütlenmeme beceriksizliği var. Bu ayım Anayasa Mahkemesi üyeliği şöyle önemli, artık ne önemi var diyen de çıkabilir. Durum 9'a 6 idi, 10'a 5 oldu. Parti kapatmalarda nitelikli çoğunluğa erişmiş oldu iktidar cenahı. Bu baro başkanlığı AYM üyesi, şu an arkadaşlar ekranda getirdiler, yeni üyemiz. Yani İrfan Fidan'ın AYM üyesi olduğu bir yerde bu çok fazla sırıtmaz ama bu beceriksizlikle alakalı sizin de yorumunuzu alıp veda ediyoruz.
Ya bu tipik solun ta 40 yıllık bir hesabıdır Levent Bey. Maalesef bu fraksiyon çatışmaları 1980 öncesi çok had safhaya gelmişti. Birbirlerini silahlarla öldürüyorlardı. Resmen birbirlerinin mitinglerini basıyorlardı resmen. Birbirlerinin derneklerini ateş ediyorlardı resmen. Ve bunu da kendi yayınlarında ilan ediyorlardı, biliyor musun? Hani üçüncü bir şahıs dese ki bunu fraksiyon çatışmasıdır, birbirlerini vuruyorlar. Dersin ki ya bu şey, yani bir senaryo. Fakat o günkü sol yayınlara bakacak olursan Levent Bey, bize falan yerde şöyle saldırıldı. Saldırıyı dev solcu provokatistler provokasyoncular yapmıştır. Ta oradan beri devam eden bir şey kavgası var solun içerisinde.
Şimdi siz çok marjinal solu, siz marjinal solu baz aldınız. Solcular da diyor ki bizde lidere tapınma yoktur. O yüzden böyle fraksiyonlar çıkar, farklı farklı gruplar çıkar. Ama sağcılarda bir lidere tapınma olduğu için bizdeki gibi çok fazla gruplaşma olmaz diyorlar.
Tabii herkesin bir mazereti var Levent Bey. Yani bu mazeret bitmez. Demagoji de bitmez. Yani ya örgütlendiniz de birbirinize düştünüz de bir şey mi ürettiniz, bir değer mi ürettiniz diye bir soru sorsan ortada da bir değer yok. Yani bir o hatırlarsan 1 Mayıs'ta bile birbirlerini öldüresiye nefret eden gruplar beraber miting alanına gelirlerdi. Her an hırgür çıkabilirdi. Yani sol hiç ders almıyor. Sağ da ders almıyor da. Ya bu açıdan bakıldığında bazen ya ölümün ardından konuşmasak mı diye insanın içinden geçmiyor değil. Yani bir sıkıntı var. İnsanlar topluca biraz renk ton farkı gözetmeksizin bir araya gelmeyi bilmiyorlar. Bu seçimlerde çok yansıyor. Onlar bir aday çıkarıyor, bunlar bir aday çıkıyor, onlar bir aday çıkarıyor. Sonra en zayıf olan ekiplerden bir tanesi geliyor, hepsinin arasından sıyrılıyor ve kendi dedi. Şimdi ne oldu? O örgütlere kına göndermek lazım. Alın kına yakın demek lazım. Çünkü başlarına bir bela aldılar. Başlarına bir musibet aldılar. Düzelir mi? Kısa zamanda düzelecek gibi gözükmez. Ama Türkiye'nin acı gerçeklerinden birisi de budur. O yüzden bir araya gelinemiyor. O yüzden bırak yani sağcı, solcu en azından hani bunlar genel geçer tabirlerle söylüyorum. Türkiye'de sağcı ne kadar sağcıdır, solcu ne kadar solcudur. Aslında sağcılar biraz solcu mudur, solcular biraz sağcı mıdır? Aslında bu bambaşka bir tartışma konusu. Yani bizim solcular dünya ölçeğine vurduğu zaman solcu değildir büyük çoğunluğu. Çok az bir sosyal demokrat kesimi bir tarafa istisna etseniz solcu değil. Bildiğin faşist, ulusalcı, faşist böyle efendim kafatasçı çoğu. En azından daha açmayın bu perdeyi. Çok ağır laflar söylenebilir. Bizim sağcıların içerisinde birçok insan da daha sosyal, daha sosyal demokrat gibidir falan. Ama Türkiye'nin bugün bu tartışmaların arasında kaybolması da çok acı. Çok üzüntü verici bir şey. Ya ortada bir yağmalanan bir ülke var, artık uyanın ya. Yani şöyle düşünün. Herkes bagaj hesabı yapıyor. Herkesin bagajında bir şeyler var. Herkesin 40 yıllık bagaj. O onun vaktiyle 1970'te şöyle yapmış, 1980'de, 1990'da yok efendim yetmez ama evetçilerdi bilmem neydi ıvır zıvır. Herkes bagajının pazarlığını yaparken, kavgasını yaparken arabanın motoru sökülüyor. Bunu bile idrak edemiyor insanlar. Eğer bir gün sağda solda insanlar ya bırakalım bu kavgaları bak arabanın motoru gidiyor artık bundan sonra bir yürüyen ölü haline gelir. Mezarı müteharrik olur diyebilirse asgari müşterekte demokrat bir en azından bir birliktelik söz konusu olabilir. Bir duygudaşlık söz konusu olabilir. Yoksa daha çok seçim görürüz. Daha çok böyle hileli işler görürüz. Ondan sonra ahu vah etmeler, dövünmeler falan bunların hepsi artık insanlara gına getirir, bıkkınlık getirir bir hale geldi diye düşünüyorum.
Evet, askeri müştereklerde buluşulup belki de bunun yazılı bir metne gelip herkesi bağlayıcı bir formül bazı zamanlar bulunabilir. Çok zor da değil, altta deve değil ama malum Türkiye özgü egolar, benim olsun, benim adamım vesaire maalesef dediğiniz gibi zayıf aday arkadan gelip geçiyor. Değerli izleyicilerimiz bugünlük de bu kadar. Yine uzun bir program oldu ama dolu bir program oldu. Ekrem Bey çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. Haftaya Perşembe tekrar çıkış yolunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.